Ayrım 36, Zavallı, Timur Soykan, sayfa 365. Evinin kapısına anahtarla yaklaşmıştı ki kızının sesini duydu. Saatin hayatın başlayacağı kadar geç olduğunu fark etmemişti bile. Dağılmak üzere olan yuvasının dışında hayatının aydınlık yüzünü dinledi. Ezgi uykusundan 10 yıldır olduğu gibi eve neşe doldurarak kalkmıştı. Eski kapının önünde tabak çanak seslerinin arasında ana kızın kahvaltılarını yapıp servise yetişmelerinin telaşı duyuluyordu. Ezgi babam uyuyor mu diye sorduğunda karısının cevabını kulaklarını kabartarak bekledi kurt. Kendisinden nefret eden kadın sesinde duygularını gizleyerek kızına cevap verdi. Kocasının ihanetin koynunda inlediğinden eminken baban çalıştı bütün gece senin için çalıştı dedi. Kurt karısının sadakatine hayranlık duyardı. Kendi ihanetinin ıstırabı yüzüne tırnaklarını geçirmemiş olsa. Sızlayan omzunu tuttu, acıyan orasıymış gibi. Mazide kalan mutlu ailesinin karşılamasını hayal ederek kapıyı çaldı. Ezgi babam, babam diye bağırarak açtı kapıyı. Babasının perişan halini görünce küçük yüzündeki iri gözleri daha da büyüdü. Kurt onun bakışlarında halinin farkına vardı. Kızına gülümseyerek nasıl ayağının takıldığını ve çamurun içine düştüğünü komik hareketlerle göstererek anlattı. Ezgi yalanı bilmeyen masumiyetiyle hemen inanmış ve kahkahalarla gülmüştü. Kurt ölüme bu kadar yakınlaşmamış olsa kızının üzerini pisletmekten korkar ve sarılmazdı. Ezgi'yi kucaklamış, koklarken hayatında daha değerli tek bir şeyin olmadığını düşünüyor, omzundaki acıyı bile önemsemiyordu. Kızını kahvaltı olan masaya oturtup yatak odasına geçti. Çamur ile kanın karıştığı kıyafetlerini çıkartırken karısı girdi içeri. Aylar sonra ilk kez kurta bakarken yüzünde donuk nefret ifadesi yoktu. Endişeli olduğunu görünce şaşırmıştı başkomiser Salih. Çıkartıp yere attığı gömleğe bulaşmış kanı görünce çıplak gövdesinde gözlerini gezdirip omzundaki pansumanı fark etti karısı. Kurt aylardır varlığını inkar edecek kadar küsmüş kadının nihayet konuşacağını zannetti. Gençken çok güzel bir kadındı. Kumral uzun saçları kadar yumuşak ve pürüzsüzdü teni. Yay gibi gergin kaşları zamanla sönmüştü. İri yeşil gözlerinin üzerine inen iki kaşının arasına derin bir çizgi peydahlanmıştı. Dudaklarının üzerinde buruşmanın alametleri beliriyordu. Kurt'un yüzüne her çizik yakışıklı manalar katarken onu yaşlanan bir kadına çevirmişti. Doğumdan sonra incecik beline yapışıp kalmıştı aldığı kilolar. Artık çıkık bir kalçası yoktu, bacakları bir daha hiç incelmemişti. Kurt'un geniş omuzlarına, düz geniş göğüslerine, kendisininkinden çok daha küçük olan göbeğine lanetler okudu içinden karısı. Zamanın kadın erkek eşitsizliğine küfretti. Hiç adını ve kim olduğunu kurta sormadığı öteki kadının kendi gençliğinden güzel olup olmadığını deliler gibi merak ediyordu. Ona göre kocasının sadakatsizliği kadar zamanın adaletsizliği sorumluydu mutsuzluğundan. Oysa yanılıyordu. Hiç tahmin edemeyeceği bambaşka bir neden vardı. Kurt'un her zaman dediği gibi peşin hükümle gerçek bulunamazdı. Bir saniyeye bu kadar düşünce sığdı ama tek kelime edilmedi. Yerdeki gömleği aldı ve yatak odasından çıktı soğuk kadın. Karısının güçlü duruşuna duyduğu hayranlıkla baş başa kaldı Kurt. Sol omzu suyun dışında duş alırken acaba bugün ölsem ağlar mıydı diye düşündü. Tek damla gözyaşı dökmeyecek kadar nefretinde samimi olduğunu biliyordu. Ona donuk, güçlü bir dul olmak yakışırdı. Suyu yüzüne kaldırdığında yaşadığına şükretti. Kızı banyonun kapısından neşe dolu okula gittiğini aykırıp veda edince kendisini mutlu hem de çok mutlu hissetti. ''Yaşıyorum be, ölmedim.'' dedi kendi kendine. Kurulandıktan sonra cep telefonunun alarmını 3 saat sonraya kurup yataktan çıkmasını zorunlu kılacak kadar uzağa bıraktı. Karısının mis kokusunun sindiği yastığı alıp başını ona koydu. Göz kapaklarının kapanması kadar hızlı uykuya daldı. Aslı'nın evinden çıktıklarında gökyüzünü kolaçan etmiş, gördüğü karanlık karşısında rengi benzi atmış Derdal'ın. Buz kesmiş arabanın içine oturduklarında alnında ter damlaları, yağacak yağmurun ve düşecek yıldırımların endişesi de birikiyordu. Aslı, Gürkan ve Erdal ile evlerinde içtikleri gece yapılan yıldırım muhabbeti olmasa onun tedirginliğini fark etmezdi. Direksiyonun yumruğunu sıkarmış gibi sert kavramıştı. Emniyet kemerini gökyüzüne rahatça bakabilmek için takmamıştı ve sürekli öne eğilip bakışlarını yukarı çeviriyordu. İri yarı polis bir çocuk kadar korkak ve korunmaya muhtaç görünüyordu. Ara sokaklardan çıkıp emniyetin önünden geçen geniş caddeye döndüklerinde karanlık sabahın içinde yıldırım patladı. Ardından kentin üzerinde asılı kalmış dingin kara bulutlar kudretini haykırıyordu. Erdal telaşla direksiyonu emniyet şeridine kırdı ve gaza yüklendi. Emniyetin bariyerinin yavaş açılışını, baş ve işaret parmağını göz kapaklarına yapıştırarak bekledi. Betonun içine girerek kurtulacağı rampayı vites küçültmeden arabayı sarsarak indi. Otoparkın yine en uzak köşesine, Gürkan ile park ettikleri yeri göremeyeceği bir boşluğa yanaşmıştı. Arabadan inecekti ki Aslı bileğini tuttu. ''Kış senin için ne kadar zor'' dedi ve ''ne kadar zor gökyüzünden korkarak yaşamak'' diye devam etti. Erdal anlatmak istemiyordu. Tekrar inmeye davrandı ki psikolog kadın buna izin vermedi. ''Bundan kurtulabileceğini biliyorsun değil mi? Bunun tedavisi var.'' Söylediklerini değil, artık bunları söyleyebilecek kadar Aslı'nın kendisini toparlamış olmasını düşündü ve buna sevindi Erdal. Ama o bir an önce dostunun katiliyle yüzleşmek istiyordu. Aslı bu konuda hiç aceleci değil, hatta isteksizdi. Erdal, haydi gidelim, bir an önce şu köpeği görmek istiyorum dedi. Asansöre binmeden telefonu çaldı Erdal'ın. Arayan Mustafa'ydı ve yanlarına gelmesini istedi. Erdal organize şubeye girdiğinde, daha önce buraya her geldiğinde kendisine acıyarak takip eden bakışlardaki değişimi gördü. Meslektaşlarının hepsi intikamın hazzını gülümseyerek, kimi omzuna dokunarak paylaşıyordu. Aslı ise öcün tadını alamadığı için kendisini daha da yalnız hissediyor, içten içe bu teselliyle kendini avutan insanlara öfkeleniyordu. Kader ortağı olarak gördüğü Erdal'dan da uzaklaştığını hissetmişti. Duvarda yanında kurumuş karanfil asılmış sevgilisinin büyük resmini görünce bebek dudakları ve iri göz bebekleri titredi. Hemen önündeki çıplak masanın Gürkan'ın olduğunu anladı. Aslı, organize şubedeki katilin yakalanması ferahlığına karşı hüzünlü duran Mustafa'nın dingin, ağırbaşlı haline duygularına yakın hissetmişti. O da mutsuzluğunun kaynağı yok edilmişçesine mutlu görünmüyordu. Düz ve ince kaşları halen hüzne bükülüydü. Mustafa masasının kenarına Aslı'ya bir sandalye getirdikten sonra sabahın köründe yaşanan çatışmayı bildiği bütün detayları anlattı ve tembihledi. ''Henüz kanıtlanmış bir şey yok. Bu adam olmayabilir yani. İkiniz biliyorsunuz bu işleri. Ben Kurt'la sabah görüştüm, çok emin. Aramayı yapan ekipten bir komiser benim sınıf arkadaşım. Onunla da konuştum. İnceleme bitsin arayacak. Şimdilik tek yapabileceğimiz beklemek.'' Arif ise Erdal ile Aslı'yı gördüğünde amirinin söylediklerinin tam tersi ruh halindeydi. Kahkaha tonundaydı sesi. ''Ben sana demedim mi? Kurttan kaçmaz, yakalayacağız o köpeği.'' diye bağırıp Erdal'ın omzuna elini attı. Ortamda bir kadın olduğunda her zaman kendini gösterme kompleksi zirveye ulaşırdı. Ve Aslı gibi çok güzel bir kadının yanındayken bu hali zincirlerinden boşalmıştı. Masanın köşesine yaslanıp havasını atmaya başladı. ''Nezarethaneden geliyorum, katil orada. Kurt yüzünü gözünü dağıtmış herifin. Çok kavgaya girdim ama böylesine şişmiş, yamulmuş bir burun görmedim.'' Mustafa lafını keserek konuklarına Arif'in ve sözlerinin önemsizliğini ve onun için artık sadece bir yüke dönüştüğünü belli etti. ''Kurt birazdan gelir. Bir fırsatını bulursak önce onunla konuşalım. Bahsettiğim ihbarın kaynağı çok önemli. Gerçi çok detaylı yazılmış. Belli ki bunları yakından bilen biri göndermiş. Ama ihbarcı ortaya çıkarsa söyledikleri çok güçlenir.'' Mustafa masasının çekmecesinden bir fotoğraf çıkartıp Erdal ve Aslı'ya doğru çevirip yavaşça itti. Erdal sıra dışı ifadesiz haliyle yüzsüzü hemen tanıdı. Mustafa parmağını albayın sol tarafında duran kahverengi gözlüğüyle rütbesinin diğer itirafçılardan daha yüksek olduğu aşikar adamın üzerine koydu ve bu albay Torunlu yakalandıktan sonra Gürkan'a ihbarlarda bulunacağını söyleyip ifade veren Cüneyt Gazioğlu. Asıl adı Abdülkerim Günel. Kurt gözaltına aldı, tutuklandı. İhbar mektubuna göre yüzsüzden aldığı talimatı Cevdet'e iletmiş, silahı vermiş dedi. Mustafa parmağını kaldırıp albayın sağındaki şımarık gülüşlü ve kahverengi geniş gözlüklü diğer adamın üzerine koydu. Sararmış fotoğraf karesindeki en ürkütücü surat oydu. Diğer itirafçılar fotoğraf çektirmenin ciddiyetinde, disiplin halindeyken çirkin suratıyla sırıtacak kadar umarsız ve o günlerde yaşananları herkes bildiği için acımasız görünüyordu. Mustafa birkaç kez parmağı da bu suratın üzerine vurarak konuştu. Bugün gözaltına alınan Cevdet Akkuş da bu. İhbar mektubuna göre Gürkan'ı öldüren eski adı Baran olan. Yani ihbar çok tutarlı, hatta bence ihbar mektubunu yazan yine bu resimde. Ben resmin bir kopyasını çıkarttım, kurta vereceğim. Erdal Mustafa'nın serin kanlı haline karşın coşkuyla Gürkan'ın katilinin izinde olduğunu düşündü. Gürkan'a duyduğuna benzer bir sevgi ve hayranlığı ona karşı hissetti. İçindeki dev boşluğun azaldığını duyumsadı. Mustafa duygularını işine katmadığı bir profesyonellik ve aslının da anlayacağı netlikte devam etti. Gürkan öldürülmeden önce kaos eylem planını Albay Torullu'da çıkan bir müzik CD'sinin içine gizlenmişken bulmuştu. Derin örgütün bugüne kadar bulunmuş en sert eylem planları buradan çıktı. Bence sadece yüzsüz albayın talimatıyla olacak bir iş değil Gürkan'ın öldürülmesi. Örgütün direkt talimatıyla yapıldı ve asıl neden yüzsüzün tutuklanması filan değil, bu planın ortaya çıkarılması. Aslı fotoğraftaki eli silahlı ve bir eşkıya grubundan farksız insanlara bakıp Erdal ile Mustafa'nın bulduğu polisiye teselliyi hissetmek için kendini zorladı. Ama Gürkan'a çok taze olan aşkının hiçbir merhemi yoktu. Arkasındaki masanın boşluğu sırtına saplanıyordu sanki. Mustafa teorisine devam etmek için dudaklarını kıpırdatmışken telefonu çaldı. Ekrana bakıp bahsettiğim arkadaş arıyor dedi ve arayanı sessizce dinledikten sonra sadece sağ ol devre diyerek telefonu kapattı. Erdal merakla gözlerinin içine bakıyor, Aslı ise sıkıntıdan düşmüş omuzlarıyla gerçeği en sert yerinden kabullendiğini ve adaletin onun yüreğine su serpemeyeceğini belli ediyordu. Mustafa uzun düz kaşlarının altındaki küçük gözlerini Aslı'dan kaçırıp Erdal'a sabitledi ve müjdeyi verdi. Evde yatağın altında Gürkan'ın fotoğrafını bulmuşlar. Albay Torullu gözaltına alındığında çekilmiş, gazetelerde çıkan fotoğraf. Gürkan'ın yüzünün çevresi kalemle daireye alınmış. Kesin bulduk bu diyor, şüphe yok gibi. Erdal derin bir nefes çekti içine, gözlerini kapatıp kafasını geriye attı. Gürkan'a özlemini dindirecek, acısını zamanın sindireceğine inanacak güzel duyguyu aradığı için de bulamadı. Amaçsızdı artık. Gürkan için yapabileceği hiçbir şey kalmamıştı. Derin bir boşluğa bir saniyeden daha kısa bir sürede düşüvermişti. Sonunda elinde kalan yine dostunu kaybetmenin kabullenilmesi gerçeğiydi. Boynunu eğip darmadağın olmuş suratındaki gözlerini açtığında ruhunun debelenmesini Aslı'nın yüzünde bir aynaya bakıyor gibi gördü. Çaresizliği kabullenmiş genç ve olgun kadın onu bilgece anladı. Tesellisini kaybetmiş adamın acınası haline mi üzülüyordu yoksa kader ortağına kavuşmanın sevinç gözyaşlarını mı döküyordu bilemedi. Erdal birkaç saat içinde çok uzaklara düştüğü genç kadına yeniden kavuştu. Bilinçaltının deri dizginlerine var gücüyle asılıp ruhunu Gürkan'a duyduğu özleme çevirdi. Acıya dolu dizgin kaçmaya çalıştı. Halen müjde verdiğini sanan Mustafa konuşmaya devam ediyordu. Bu tetikçiyle kalmayacak bu iş. Yüzsüz de o eski itirafçı da elimizde. Hepsinden bunların hesabı sorulacak. Ben eminim gökdeleninin tepesinde oturan o zengin herif de bu işin içinde. Albaya talimatı veren de o. Bunun delili de bulunacak. Mustafa'nın heyecanına ortak olamayacak kadar Aslı'ya yakındı artık Erdal. Sözünü kesip katili görmek istediğini söyledi. Mustafa Cevdet sorgu odasına alındığında aynalı bölümden bakabileceklerini, bunun için kurtun gelmesini beklemeleri gerektiğini söyledi. Erdal Aslı için Gürkan'ın boş masasının hemen önünde oturmanın ağırlığını anlamıştı ve Mustafa'ya ''Biz fuayeye gidelim, kurt gelince arar mısın?'' diye sordu. Mustafa'nın ilk kez şaşırdığına tanık oluyordu Erdal. İntikam coşkusunu paylaşamayacak olmanın hayal kırıklığına verdi bu haline. Yine de beklediği olgun yanıtı aldı. ''Tamam, ben seni ararım kurt gelince.'' İçinde polislerin kayıt hazırlığı yaptığı karanlık ifade izleme odasına girdiklerinde üzerinde deney yapılacak laboratuvar kafesindeki bir hayvan gibi gördüler Cevdet'i. Floresan ışığının aşırı aydınlığının altında bir masa ve altı sandalyeden başka hiçbir eşyanın olmadığı odada aynanın tam karşısına oturtulmuştu. Yüzünün sağ yanı diğer tarafa göre iki kat büyüktü. Sağ göz kapağı mosmor şişmiş, gözünü tamamen kapatmıştı. Zayıf suratının solunda elmacık kemiği sivrilirken diğer tarafta o kemik bile mor şişliğin içinde kaybolmuştu. Yarılmış dudağından sızan kanı ara ara alt dudağını uzatıp emiyordu. Yekpare kalın kaşları çirkinliğinin altını çizmek için sanki bu surata konulmuştu. Kafasını geriye atıp açık kalan tek pörtlek gözünü aynaya dikti. Aslı ürperdi. Erdal tek eliyle boğabileceği kadar zayıf adamın bütün yaşananların sorumlusu olmasına şaşıyordu. Avucuna parmaklarını yavaşça ama çok güçlü sapladı, sıkabildiği kadar sıktı. Aynanın arkasına ya da kendi suretine aynı o eski fotoğrafta olduğu gibi acımasız ve şımarık sırıttı Cevdet. Dudağındaki yarık açıldı, bir damla kan birikti. Kurt aynalı sorgu odasına girdiğinde karanlık izleme sahnesine önce emniyet müdürü teşrif etti. Ardından yalakası disiplin doldu. Erdal ve Aslı patronlarının karşısında hazır ola geçti. Emniyet müdürü pahalı şık ceketini çıkartırken onları tanıdı ve oturmalarını işaret etti. Aslında tanımazdı ama kurt sorgu öncesi briefingini verirken burada olduklarından bahsetmişti. Yine de onlara tek kelime etmeyerek devletin ruhsuzluğunu ve bundan kaynaklı gücünü ortaya koydu emniyet müdürü. Yardımcıları da ayrıcalıklı koltuklarına oturduklarında üniformalı görevliler kameraların ve ses kaydının düğmelerine bastı. Mustafa ve Arif koridorun ışığını içeri sızdıran kapıyı açarak sorgu izleme odasına girdiler, arkada ayakta durdular. Kurt zanlısının karşısında kendinden emin rolünü oynamaya masaya elindeki pembe kaplı dosyayı atarak başladı. Demir sandalyesini yere sürterek gürültüyle çekti ve kameranın açısını seyircilerin görüşünü kapatmayacak tarafa oturdu. Zanlının halindeki değişimi hemen anladı. Namluyu yüzüne doğrulttuğundaki zavallı hali tamamen silinmiş, artık öldürülmeyeceğini bilmenin ferahlığıyla gerçek surat ortaya çıkmıştı. Kötülüğüyle barışıktı ve uzun yıllar önce yüzündeki bu ifadeyi gizlemekten vazgeçmişti Cevdet. Dağlarda bir gerilla olarak gezdiği zamanlarda hiç kimsenin sevmeyeceği bir doğasının olduğuyla yüzleşmişti. Önce sadece çirkinliğini sorumlu tutmuştu. Ama sinsiliğini, bencilliğini ve çıkarcılığını yavaş yavaş ve hep insanların yüzüne vurmasıyla öğrenmişti. Bölücülerin arasında daha fazla tutulmayacağını hissettiği için kaçmıştı dağdan. Karşısına oturan ilk komutana Ali Binbaşı'ya bir fiske bile vurulmadan itirafçı olmak istediğini söylemişti de yine de ağzının burnunun kırıldığı bir dayak yemişti. Ali Binbaşı ihanetindeki tereddütsüzlüğüne tiksinerek bakmış, yakasını kavrayıp hınçla büktükten sonra koca kemerli burnunun dibine kadar yaklaşmış ve ''Senin gibi pislikleri iyi tanırım. Sadece işime yaradığın sürece varsın ama sana hiç arkamı dönmeyeceğim. En ufak bir yamuğunda alnının ortasına ben sıkacağım.'' demişti. O zamanların baranı hayatta kalmasının koşulunu hemen kabullendi. Şırnak'ta bir avukatı gece yarısı evinden alıp karakola, oradan da eski taş madenine götürdüklerinde kendini gösterme fırsatı için sabırsızdı. Emir alır almaz işkenceye girişti. Avukat fazla dayanamamış ve ağzındaki bağı çözer çözmez daha adam götüren gerillaların isimlerini saymaya başlamıştı. Avukat bütün bildiklerim bunlar yemin ederim diye yalvarırken Ali binbaşı sırtını dönmüş ve sadece vur demesi yetmişti. Avukat bari şehadet getireyim demişti ki saniye tereddüt etmeden tetiğe defalarca bastı varan. İçi hiç acımadı. Devletin gücünü arkasına, silahını eline almasının bu kadar kolay olmasına şaşırmıştı sadece.
36. ayrımın sonu. Sayfa 374.